Was sind bu dünya?
tamam. 3-2-1 girdik. Yavuz Oğan hoş geldin. Servus'un birinci bölümü.
Hoş bulduk.
Neden buradayız? Podcast'in ilk bölümü neden Yavuz Oğan?
Niye?
Hemen bir özetleyeyim.
Niye? Ben kurban.
Senin mekanında olduğumuz için ilk birkaç bölümü bir de bunu izlenin stüdyosuna çekeceğiz.
Şöyle görünmüyor ama ekrandan. Allah Allah, burayı çok değiştirmişsiniz ya.
İşte ufak el attık, bir müdahale ettik.
Süper.
Tatildesin şu anda değil mi?
Yayın yapmıyoruz evet. Gazeteye devam ediyoruz. Ama yayınlarımız da artık 31'inde başlıyor. Yani pazartesi. Son 3 gün.
Konsept değişikliği var mı?
Bakacağız. Bakıyoruz yani. Henüz daha karar veremedik. O kadar kolay olmuyor. Yaklaşık 6 senedir yapıyorum ben programı. 6 sene bitti herhalde. Daha öncesinde de benzer bir şeyler yapmıştım. Bir oturmuş şey var, format var. Şimdi biz zaman zaman bu formattan bir sağa bir sola çıkalım, birazcık çıkıntılık yapalım diye uğraşıyoruz. Ama olumlu tepki almıyoruz. Hep böyle o oturmuş format üzerinden gidelim diye bir talep var. Belli bir izleyici kitlesi var. Onlardan da çok memnunuz. Aslında bir aile gibi, öyle düşün yani. 2000-2500 kişiyle biz bir program yapıyoruz. O tepkiler olumlu olmayınca mecburen eski formattan devam ediyoruz. Formatımız ne? Aslında haber veriyoruz. Yani bir bülten. Ana haber bülteni gibi. Günü özetliyoruz. Eğer mümkünse o güne ilişkin bir uzman varsa onu çıkartıyoruz ki daha çok bilgilenebilsin insanlar diye. Ya da absürt bir laf etmiş bir adam varsa o absürtlüğü niye yapmış diye adamı bulmaya çalışıyoruz. Biraz konuğa bağlı giden bir şey. Aynı zamanda bizim verdiğimiz, seçtiğimiz gündemle giden bir şey. Bakalım yani çok öyle olağanüstü bir değişiklik olmayacağı benziyor.
Ana aks aynı kalacak. Dokunuş olur. Bunun ilk başlangıcıydım ben, doğru hatırlıyorum. RS FM döneminde bir de bunu dinle.
Evet, aynı şekilde bir de bunu
dinle izleye döndü sonra.
Yok, dinle diye devam ediyoruz. Çünkü Radyo Karakutu'da da yayınlıyoruz bunu. Bu de bunu izle bizim RS FM'den daha önce kurduğumuz bir YouTube sayfası. Biz aslında orada hiçbir yere bağlı olmadan bir takım yayınlar yaptık geçmişte. Mesela 4 kişinin takip ettiği, izlediği yayınlarımız var. Toplamında 10 kişinin dinlediği, izlediği yayınlarımız var. İlk başlarda tabii çok zordu. 25-30 olduğu zaman çok seviniyorduk biz. 30 kişi, 30 kişiyle beraber yapıyoruz yayın diye. Şimdi tabii o biraz ilerledi. Sadece benim program yaptığım bir yer olmaktan çıkıp daha başka insanların da farklı alanlarda program yaptıkları, izleyiciye daha geniş yelpazede bilgilerin sunulduğu bir platform haline gelsin diye uğraşıyoruz zaten. Geçen sene bununla ilgili önemli adımlar attık. Bizim Pazar Pencere Pazar'a yazı yazan arkadaşlarımız gerçekten çok derinlikli yazılar da yazıyorlar. Alanlarında bilgi sahibiler. Onlarla beraber daha geniş yelpazede bir şey yaptık. Bu sene biraz daha ekleyeceğiz kanalda. Vereceğimiz yayınlara ya da bantlara diyelim. Değişen trendlere bakıyoruz. Yani insan biraz daha gençleri nasıl yakalarız diye değerlendiriyoruz. Ona göre bir hazırlığımız var.
Yani bir nevi burası bir yayın
platformu
aynen. Yani şimdi zaten şey işte. Aynen. Şimdiki gidişat zaten hani medyacılığın gidişatı benim de uzaktan takip ettiğim platformlar halinde. Yani taşıyıcı mecraların biçimi, erişimi kolaylaştıkça sanki.
Şimdi iki şey var burada. Bu mecralar evet, Türkiye'de hem basının içinde bulunduğu durum hem siyasi atmosfer bunları biraz zorunlu kıldı. Birçok insan merkezde ya da işte bilinen televizyon kanallarında ya da gazetelerde çalışamaz duruma geldi. Onlar söyleyecek sözü varsa bir platform aradılar ve bunu da YouTube onları sundu ya da Twitter üzerinden Periskop'la. Bu işler yapıldı. İlk başları böyleydi 7-8 yıl önce. Az sayıda insan yapıyordu. Ama şimdi şöyle de bir sıkıntı var. Herkes kendi platformunu kuruyor ve oradan yayınlara devam etmeye çalışıyor. Bir birleşme de söz konusu değil. Çünkü olamıyor. Çünkü bunun bir gelir modeli yok. Maalesef. Eğer gelir modeli olsa bu kadar çok insan YouTube'dan ayrı ayrı yaptıkları bu yayınları bir arada yapabilseler gerçekten şu anda Türkiye'deki en iyi televizyonlardan biri YouTube platformunda kurulabilir. Öyle bir potansiyel var içeride. Ama çok dağınık. Bu böyle gider mi? Bence böyle de gitmez. Bir gelir modeli yaratılacak. YouTube'da yeni katıl butonu koydular. Evet. Onun bir katkısı olabilir. Patreon'la sistemi devam ettirenler var. Ne kadar bu sistemi devam ettirmeye uygun? Ben pek ona sıcakla bakmıyordum. Geçmişte de bu işle ilgili herhangi bir duyurum da olmadı.
Niye? Özel bir sebep var mı?
Yani şöyle düşünüyorum ben. Yaptığımız iş aslında insanların ihtiyacı olan bir iş. Burada bir kalite varsa zaten bunun karşılığını ödemek de Yani bu hizmeti alanlar bunun karşılığında bir şey ödemeli. Hı hı. Bu benim çağrımla olmamalı. Bu bir yardım değil, bu bir destek değil, bu bir yükümlülük. Böyle bakıyorum ben meseleye. Ama bana dinozor diyorlar, böyle bakma diyorlar. Çünkü değişen sistem buna uygun hale geldi. Ve birçok insan da gerçekten buradan kendi platformlarının bütçelerinin bir kısmını karşılar hale geldiler. Onun için bu sene biraz Patreon daha fazla kullanacağız. YouTube katıl butonunu kullanıyorduk zaten. Ama oraya ilişkin de duyurularımız azdı. Biraz daha fazla duyurarak yapacağız bu sene. Yani orayı da bir gelir kalemi olarak düşünüyoruz. Çünkü burada insanlar çalışıyor, bir şey üretiyorlar, emek veriyorlar, onlara karşılık bir şeyler veriliyor. Bunun devam edebilmesinin başka bir yolu yok.
Mesela somut bir örnek şimdi aklıma geldi. Hatta dün akşam yine izlerken bahsi geçti. Şeyin kanalı, Avrasya Araştırma, Kemal Özkiraz'ın araştırmalarını, son birkaç araştırmasını tamamen şeyle finanse ediyor. Evet. Katıldan gelen gelirle finanse ediyor ki yani az buz rakamlarda olmasa gerek yani araştırma
yok,
anlamında.
Yok, öyle abartılı bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bu tip araştırmalar yüz yüze araştırmalar değil. Yani yüz yüze araştırma yapsa onu çok karşılayacak bir katıldan gelir elde etme imkanının olacağını zannetmiyorum. Daha çok telefon yapma, araştırmalar. Bunların da maliyetleri biraz düşük ama yine de bir şeydir.
Bir şey aynen.
Bu medyada da böyle olmak zorunda çünkü ya ya şirkete bağlı, ya iş adamına bağlı, ya siyasete bağlı iş yapıyorsun. Yapmak zorunda kalıyorsun. Niye? Çünkü reklam almak zorundasın, hayatını başka türlü idame ettiremiyorsun. Buradaki insanlar taşıyamıyor sonuçta. Onların da bir hayatı var. Bir idame ettirmek zorunda oldukları çolukları, çocukları, bir düzenleri var. Onların bir paraya ihtiyacı var. O parayı karşılamak lazım. İşte biz aslında Gazete Pencere'yi bunun için biraz abone sistemiyle yapabilir miyiz diye düşündük. Eğer okuyucu karşılarsa okuyucuya karşı sorumlu olursun. Eğer bunu devlet karşılarsa devlet kurumları devlet kurumlarına karşı sorumlu hissedebilirsin.
Tercih edilir mi?
Siyaset karşılarsa siyasete karşı. Ya da ne bileyim iş adamı karşılarsa iş adamına karşı sorumlu hissedebilirsin. Öyle bir gerçek var. Burada okuyucuya sorumlu hissetmek, okuyucunun finanse etmesi en doğru ve yapılması gereken aslında kurulması gereken düzen.
Şu şeyle ilgili benim bir gözlemim var. Bağımsız, yani bu son dönemin bağımsız gazetecilik ne diyelim akımına dair. Şimdi sanki tek eksik olan şey bugüne kadar bir YouTube kanalı açma imkanıymış gibi bir durum oluştu gibi geliyor bana. Yani lafı cümleyi peş peşe dizme yeteneği kısıtlı kimi insanlar görüyorum. Lafı bağlamakta problem yaşayan insanlar fakat günün sonunda bağımsız gazeteciyim diye şey yapıyor. Yani o tarafı, o kavramın altı bir yandan da biraz boşalıyor gibi de geliyor bana. Yani
ben daha ilerisini söyleyeyim. Bence biraz istismar ediliyor. Yani bağımsız gazeteciyim, beni destekleyin. Ne veriyorsun yani? Neyle, niye? Sen kimsin? Yani
her yorum analiz yani, yapan...
Daha niye böyle bir şey, böyle bir alanda bu işi yapmak zorunda kaldın? Yorumların, analizlerin hangi altyapıya dayanıyor? Bu tip kafada soru işaretleri oluşuyor insanların. Şu anda... Dedim ya siyasetle ilgili yaşanan kimya bozukluğu Türkiye'de ve yaratılan atmosfer nedeniyle haber almak isteyenlerin de kafaları karışık. Hı. Ve ben bir süre sonra burada bir elemenin olacağını düşünüyorum. Yani bir seleksiyon olacak ki söylediğine güvenilen, altyapısı olan, iyi takip eden, bir amacı olmayan ya da tek amacı o katıl butonları ya da patronları olmayan insanlar birazdan öne çıkacaklar. Bunun başka bir yolu yok. Burada sosyal medya üzerinden yani sosyal medya merkezli yayın yapanlar, farklı platformlarda yapılan yayınlar konusunda okuyucuların şu anda en önemli sorunu bence gerçeklik. Yani doğru haber almak. Çünkü feci uçuluyor. Yani akla zarar uçuşlar var. Hem sağdan hem soldan yani. Hem hükümet tarafından hem muhalefet tarafından görüyorsun bunu. Yani
başına da kulis olmuyor. Dedikten sonra.
Kulis diyor, başka bir şey söylüyor. Bunu doğrulatma imkanı yok. Yani... akıl süzgecinden tam geçirilememiş oluyor falan ama buna inanmaya hazır bir grup da var o yaşanan siyasi atmosfer nedeniyle. Hem bu muhalefet tarafında var hem iktidar tarafında var. İşte bütün bunlar nedeniyle bir değişikliğe ihtiyaç var yani. Önümüzdeki dönemde bu seleksiyon olacak. Hı-hı. Herkes bu işi bu şekilde yapmayacak.
Ya dün mesela şöyle bir şey gördüm yani kulis muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Fatih Portakal olacak diye bir şey gördüm mesela. Yani
polisin babası değil mi işte yani? Olacak şey mi Allah aşkına yani?
Şeye dair biraz birkaç laf edelim isterim. Gazete Pencere'ye dair. Şimdi orada 200 300'e mi yaklaştı sayı şu anda?
Şu an 310'lardayız. Ekim'de işte birinci yılımız da olacak. Bir yıllık bir gazete.
Ya tamamen...
Bir yıl.
Ya ilk başta ben itiraf edeyim. Yani deli işi demiştim. Yani...
Hala öyle.
Yani her haftanın 7 günü...
Akıllı iş haline dönmedi.
PDF formatında şeye ulaştırılacak bir gazete. Mizampajı vesairesi yapılır vaziyette.
Ve 12 sayfa.
12 sayfa çekirdek kadro bir ekip.
Evet.
Her gün bu devam ediyor. Devam. Ve şu anda epey bir aboneye ulaştı bildiğim kadarıyla.
3000'in üzerinde abonemiz var. Ve yani bu da pek inandırıcı gelmemişti ilk başlarken anlattığım insanlara, reklamcılara, bu piyasayı bilenlere falan. Hatta bizim hedefimiz 3000'de değildi. Birinci yılın sonunda bizim hedefimiz 10.000'di. Çünkü ayakta kalabilmek için böyle bir sayıya da ihtiyacımız vardı. Hmm. Öbürü ne oluyor? Daha yoğun emek oluyor. Yani 3000'le daha fazla emek veriyorsun. Daha az insanla daha fazla. Yapmak istediğimiz şey biraz daha organizasyonu genişletmek. Biraz daha haber üretebilen insanları koyabilmek. Daha özenli, düzenli hale getirebilmek bunları. Çünkü gerçekten bunu bu şekilde devam ettirme imkanı yok. Hmm. Çünkü bir yerde... Ben patlayacağım, bir yerde benim arkadaşım patlayacak. Düşeceğiz, bayılacağız yani. O noktaya gelen bir performansla çalışıyoruz. Bunu oradan biraz çıkartmak istiyoruz. Onun için işte yapacaklarımız var. Ne kadarını yapabiliriz bilmiyorum. Ama Türkiye'de habere para ödemek öyle haber için para alabilmek insanlardan öyle kolay bir şey değil. Onu net gördüm yani. Orada hiçbir şüphem yok artık. Ama biz alacağız. O konuda yani,
şöyle bir dalga vardı sanki. Basılı gazeteye para veriyorduk. Vermez olduk. Haberi Twitter'dan ağırlıklı takip eder hale geldik. Şimdi aslında akıntının...
Ben niye sana para vereyim diyor yani.
Ya evet,
ben
biraz...
Twitter'da alıyorum, bedava zaten diyor.
Evet, şimdi buna karşı bir durum aslında. Bir tavır beyanı
ki,
var.
Ben de diyorum ki kardeşim, senin Twitter'dan aldığın her haber doğru mu? Sen bunu nasıl tahlil edebiliyorsun? Çapraz bir değerlendirme yapabiliyor musun? Hı. Onunla ilgili yorum yapanları yanında görebiliyor musun? Twitter'da 5 dakika oturamadığında kaçırdığın gündem ne olacak? Ben bir gazeteci olarak bile yarım saat Twitter'dan uzak kaldığımda gündem kaçırırken sen bunu nasıl takip edebileceksin? Bizim 30 yıllık tecrübeyi de nereye koyacaksın? Yani nasıl olacak bu iş? O kadar basitse mesela o öyle söyleyenler var. Geçen bir Twitter'da bir paylaşım yaptım. Gazeteye attım. Gazeteye şöyle bir yorum gelmiş. Beğendiniz mi diye gönderdim. Gerçekten eleştiriye de açayım, bilirsin yani, bir şey yapıyoruz. Hatamız var tabii. Çünkü çok dar bir kadroyla yapıyoruz. Çok gerçekten emek yoğun yürüyor. Beğenmedim diyor adam altında bir cümle. Şimdi senin o gazeteyi nasıl çıkarttığını bilmiyor, neler yapıldığını bilmiyor falan. Peki güzel. Altına ikinci bir şey yapmış. Hepsi eski haberler. Bana Twitter yetiyor. Sen Twitter'la mutlu ol kardeşim. Yani Twitter dediğin şey bir haber kaynağı mı? Evet, haber kaynağı. Ama o tek başına bir haber kaynağı olamaz. Sen sadece orada Twitter'da kendi mahallende gezersin. Çünkü takip ettiğin insanlar bellidir. Seni takip edenler bellidir. Dar bir alandır orası. Onu bilemezsin ki mesela muhalifsin diyelim, iktidar kanadında ne konuşuluyor bilemezsin. Ya da iktidar kanadındasın, muhalif tarafta neler dönüyor bilemezsin. Çünkü bir süre sonra kendi kabuğunun içine hapsoluyorsun. Burası böyle bir alan. Üstelik 24 saat Twitter mi takip eder bir insan? Olabilir mi böyle bir şey?
Ama şöyle bir şey de oluştu zaman içerisinde. Özellikle bu Trump'la birlikte, yani siyasetin bizatihi kendisi dahi orada
şüphe yok.
İcra ediliyorken.
Orada yapıyoruz. Siyaset de orada kendi propagandasını yapmaya çalışıyor. Sosyal medya platformları buna engel olmak için biliyorsun Twitter oralara bu bir işte bilmem ne.
Doğruluk kontrolü falan
yapıyor. Devletle bağlantılı olan hesaplara bunlar devlet bağlantılı söylediklerine maaş koyun diyor. Ama bunu bir platformun yapabilme ihtimali var mı? Adamın doğru söyleyip söylemediğini nereden bilecek platform? Bilemeyecek. Orada işte gazetecilere iş düşüyor zaten. Keşke olabilse. Biz daha da ileri gitmek isteriz. Yani bu siyasetçilerle, karar alanlarla bu işleri tartışabilsek. İşte petrol bulundu dendiğinde biz bununla ilgili uzmanları karşılıklı olarak, bunun kolay olmadığını söyleyenle, bunu çıkarttık çıkartacağız diyenin karşılıklı olarak aynı mekanda, aynı ekranda buluştuğu bir düzeni de görebilseydik. Bunları göremiyoruz. Peki bu şartlarda ne yapıyoruz? Bizim yapmamız gereken uzmanına soruyoruz. Nedir bu diye. Onu maddeliyoruz. İnsanın önüne de koyuyoruz. Ha, ben bunu Twitter'dan görüyorum. Hayır, sen tek tek görüyorsun abi. Bunun hepsini görmek
aynen, kontrastı yok. Görmüyor yani.
Kontrastı göremezsin. Öyle bir şansın da yok. Bunu ancak bir gün, iki gün, üç gün görürsün. Beşinci gün göremezsin. Bunun için gerçekten bir medya okuma eğitimine ihtiyacın olabilir. Üstelik buna sürekli mesai vermen gerekebilir. Bunu yapamazsın gazeteci değilsen. Evet. Ben birçok gazetecinin de yapamadığını biliyorum zaten yani.
Aynen. Yani şöyle bir durum oluyor. Titir gazeteci diye bir kere maça sanki 5-0 önde başlıyorlarmış gibi bir şey yok. Ama yok
öyle
aynen.
Bir hayat da yok.
Yani iş kimi durumlarda mesela geçen günkü örnek Habertürk'teki yaşanan vaka aslında tamamen beklenmedik bir şey gelişti bence orada bu şeyle
ilgili.
Necdet Pamir'le ilgili. Necdet Pamir konusunda yani biraz da ters köşede gelişti sanki yayın esnasında ama bir anda izleyenin, vatandaşın ya iyi oldu böyle güzel bir şey oluştu hissiyatını birazcık gıdıkladı belki.
Ya karşısındaki Necdet Pamir'in bir uzman olsaydı süper bir şey olurdu. Mesela Enerji Bakanı olsaydı 10 numara bir şey olurdu ya da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın genel müdürü orada olsaydı. Necdet Pamir de orada olsaydı. Ama Yaşar Hacı Salihoğlu'na ders vermiş olması tek başına bize bir şey vermedi ki.
Aynen.
Ben orada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yani televizyon dediğin şey bu. Onu koyacaksın oraya. Adam diyecek ki ben bir ayda bu sondajı yaptım ve bu keşfi yaptım. O da diyecek ki hayır dünyada hiçbir yerde bir ayda böyle bir şey olmamıştır. Siz nereden çıkarttınız? Hangi testler sonucunda böyle bir şeye ulaştınız? Adam da belki diyecekti ki ben kardeşim bak teknoloji ilerledi bu testleri yaptım ve burada ortaya çıkarttığımız sonuç 320 milyar metreküptür. Bunun aşağısı olmaz yukarısı olur ya da bu aşağı düşebilir bizim belirlediğimiz ortalama bir şeydir. Hı. Ama bu modern tartışma ortamını yaratmadığın zaman Yaşar Hacı Salihoğlu'na ders verdi Necdet Pamir. İyi yaptı yani ben de böyle içim soğudu da tek başına bir şey bize getirmiyor anlatabildim mi?
Denk bir maç olmadı.
Yine ne oluyor? Yine Necdet Pamir'e inananlar oldu. Yine Yaşar Hacı Salihoğlu'nu destekleyenler oldu. Çünkü göz kapalı dümdüz gidiyor. Ne? Evet. Hangi taraftasın iktidar tarafında? Tamam ben ondan tarafım. Hangi muhalefet? Ben ondan tarafım diyen bir grup var Türkiye'de. Dinlemiyor ki. Kendi mahallesinde ağzınla kuş tutsan sonuç alamıyorsun onlarla ilgili. Evet. Kapalı gözler. Onun için olması gerektiği değil de olması gereken uzmanların oturup rasyonel biçimde gerçeklikten kopmadan çünkü öyle şeyler var ki Hazine Maliye Bakanı söyledi işte Türkiye'nin dış ticaret açığı bitti dedi yani. Şimdi dış ticaret açığı nasıl bitti ya? Ne olacak yani? Döviz fazlası veren bir ülke oldu. Bir dakika bizim ihtiyacımızın %20'sini yılda alabileceğiz. Bizim döviz açığımız oradan mı geliyor tek başına falan. Çok soru var yani onların hepsi gerçek. Başka bir alemde yaşıyoruz biz şu anda. Gerçekten kopmuş yürüyoruz.
Dün bir yerde bir laf gördüm. Şu anda siyasette bütün piyanonun bütün tuşlarına aynı anda basılıyor gibi bir laf, bir şey. Yani evet böyle bir hafta içerisinde bir şeyler gelişiyor. Bir anda borç kapanıyor, bütçe. Yani böyle paldır küldür bir şeyler gelişiyor. Bakalım nereye varacak bilmiyorum.
Biliyorsun orada en çok sorulan soru şeydi. Tam doğalgazı buldunuz da bize ne faydası var diye. Baktım sonraki konuşmalarda iktidar sözcülerin konuşmalarının hepsinde doğalgaz ucuzlayacak var. Doğalgaz nasıl ucuzlayacak?
Bedava olacağı kadar vardı bir ara.
Bedava olacak. Şimdi niye ucuzlatmıyorsun? Bütün dünya 70 dolar 60 dolara doğalgaz alırken biz niye 200 dolar alıyoruz yani? Şimdi ucuzlat yap onu.
Yok. Şeye dair fikir görüşlerini genel olarak medyanın bugün geldiği noktaya dair.
Yani aslında biraz konuştuklarımız bunu özetleyen bir şey. Şu anda medyanın geneline baktığımda işini yapmaya çalışanlar var, layıkıyla yapmaya çalışanlar. Baskı olabilir kaygısıyla hareket edip ama gazetecilik namusundan vazgeçmemiş olanlar var. Bir de namusunu tamamıyla teslim etmiş olanlar var. Yani böyle üçe ayırabiliriz. Yani bir kimya bozukluğu söz konusu ve ben uzun zamandır bu sektörün içinde olan bir insan olarak artık o kimyanın İktidar değişikliğiyle bile çok hızlı bir şekilde yerine gelebileceğini düşünmeyenlerdenim. Hmm. Yani bu konuda umutsuz olanlardanım. Bu dijital devrim, dijital değişim, televizyonların çok pahalı yapımları, çok pahalı bir sektör biliyorsun televizyon. Oraya reklam sadece devletten geliyor. Bak şimdi televizyonlara emlak konut, vakıf bank, ziraat bankası, emlak katılım, Türk Hava Yolları ve bunlar bir merkezden idare ediliyor. O çerçevede eğer sen hani hoşa gitmeyen bir şey yapıyorsan, bir çıkıntılık yapıyorsan adam izlenip izlenmediğine bakmıyor. Ona göre vermiyor. Hı. Mesela şu anda Halk TV çok zor reklam alıyor. Halk TV haber kanalları içinde çok iyi izleniyor aslında. Normalinde hak ettiğin çok altında bir pay alıyor. Ya da ne bileyim Fox TV acaba hak ettiği kadar alıyor mu? Ben çok tahmin etmiyorum. Ama oralarda biraz daha kırılabiliyor. Sonuç itibariyle bir bozukluğumuz var, kimya bozukluğumuz var. Değişen bir dünya var, dijitalleşen. Haberciliğin dijitale kayması gibi bir durum söz konusu. Ve bu önümüzdeki dönemde tamamıyla dengeleri de değişecek. Ben önümüzdeki yıllarda en önemli özelliğin güvenilirlik olduğunu düşünüyorum medya açısından baktığında. O güvenilirliği sağlayanlar burada önde hareket edecekler. Sağlayamayanlar sıradanlaşacak ve kaybolacak.
Ben mesela şöyle bir şeye baktım geçenlerde. Ben 2001 yıllarında, yani 2000'lerin başında reklamcılıkla uğraşıyordum. O dönemin biraz 90'ların ortalarından başlayarak şeye baktım. Yani Türk televizyonunda yer alan reklamların kabaca parsiyel şeyi. Tekstil var, dayanıklı tüketim var, gıda var, margarin var, o var, bu var, finans kuruluşları var falan. Bugün, demin dediğin şey aslında, bugün reklam veren şeyi daralmış vaziyette bir kere. Yani reklam vermekten veya oralara reklam vermekten kaçınır vaziyetteler.
Niye?
Çünkü izleyici, yani tüketim gücüne sahip olan kitle bir kere, o kitlenin bence şeyi azaldı, bant genişliği azaldı bir. İkincisi, tüketim gücüne sahip olanlar da orada değil artık zaten.
Evet.
Dolayısıyla da geriye böyle
bir
boş...
Banka genel müdürüyle konuşmam vardı. Adam dedi ki, yani ben de televizyona reklam vermiyorum mecbur olmadıkça. Bazen kırmamak için arkadaşları yapıyorum ama televizyona 10 birim 10 liraya reklam vereceğime 5 liraya Facebook'a koyuyorum krediyle ilgili yeni bir kampanyayı. Orada görüyorum zaten kaç kişi gördü, oradan kaç kişi geldi, kaç kişi kayıt yaptırdı, ne kadar kredi verdim, her şeye hakimim. Ben niye boşu boşuna para akıtayım ki televizyona dedi. Peki Facebook ne yapıyor? O 10 lirayı alıyor. Gerçekten reklam verene o hizmeti de veriyor. Ama o 10 lirayı kendi cebine atıyor. Hmm. Şimdi Facebook'u Facebook yapan kullanıcılar bu işten para kazanabiliyorlar mı? Yok.
Ürün
ona
onlar.
İçerik üretenler para kazanır. Ya da Google. Aynı şey Google için de geçerli orada. Google'un bütün içeriğini sen üretiyorsun. Adam parayı alıyor. Sana koklatıyor. Bırak yani böyle bir ucundan ver. Koklatıyor sadece. Kalan kısmını cebine koyuyor gidiyor. Bütün dünyada bu sorun var ama sadece Türkiye'de değil. %50-60 civarında dijitalde reklamda adamların kapladıkları alan. Kalan kısmı %30-40'la hangi içeriği, hangi platformu sen yaşatacaksın? Böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi bu meseleye de çözüm bulunacak. Çünkü adam o içeriği senden sağlıyor. Bütünüyle sen sağlıyorsun. Hiçbir şey yok yani yapabildiğin.
Platform veriyor,
platform
sen içerik
veriyor,
üreticisi
sen içerik
oluyorsun.
Üretiyorsun. Ama bütün reklamı kendisi alıyor. %90'ını, %60'ını, %70'ini neyse. Ve reklam verenler de haklı olarak ölçülebilir noktadan giriyorlar. Sen şimdi bir ürün tanıtacak olsan gazeteye reklam verir misin?
Hiç, hayatta.
Niye vereceksin yani? Hürriyet gazetesinin bilmem neresinde reklam.
Yani Hürriyet'in en parlak dönemi olsa da vermezdim.
Yani evet evet. Yani mecra olarak. Bağımsız olarak söylüyorum yani, ya da başka gazeteler. İsim vermeye de gerek yok. Onun yerine ne yaparsın? Facebook'a reklamını verirsin. Hedef kitlerini de seçersin. Ne bileyim şu kadar para kazanan. Ne bileyim işte tatile giden. Atıyorum bilmem ne gazetesini okuyan, bilmem ne televizyonunu okuyan, habere ilgisi olan ya da ne bileyim başka şeye ilgisi olan, ne bileyim altına ilgisi olan. Bütün o özelliklerini seçip 1 milyon kişiye indiriyorsun hedefini. Çak diye basıyorsun reklamı. Televizyona verdiğinin onda bir kadar da bir şey bütçe ayırabiliyorsun. Ve oradan aldığın sonuçta bakıyorsun, değerlendiriyorsun, matematiğini değerlendiriyorsun. Ve ona göre de yürüyorsun. Şimdi vermiyor kimse yani, gerçekten haklı da bu. Ama televizyonlar şu anda... biraz hatır gönül işiyle devam ediyor yani doğrusu.
Evet belli yani, zaten görülüyordu
ya da,
dışarıdan.
Ya da görünür hale gelmek isteyen bir takım markalar televizyonlarla yürüyorlar. Böyle de bir şey.
Son dönemde sucukçu mesela çok görünür hale geldi.
Görünür hale gelmek isteyenler var ama onlara hak veriyorum. Çünkü o sosyal medyada başka bir şey ama televizyonda görünüp sosyal medyada devam edecektir o da.
Ya demin aklıma şey geldi. CNN Türk'teyken senin şeyi vardı. Müthiş bir formattı. Haber toplantısı. Kurmaca mıydı şey miydi o?
Tamamen gerçekti.
Yani biraz yatak odasını açmak gibi değil mi o ya?
Aynen öyle söylemiş zaten. Ben bunu ilk teklifi götürdüm biraz. Olmaz oğlum öyle şey, olur mu? Bu farklı falan yaptı. Böyle
kim dedi bunu?
Bilant. Ha. Beni şey yaptı. Tersledi. Ben biraz ısrarcı oldum. Abi bak yapabiliriz. Niye yapmayalım? Biz sonuçta küfür mü ediyoruz? Hakaret mi ediyoruz? Haber toplantısında haber konuşuyoruz. Aynı haberi. Bizi izlesinler insanlar, ne olacak falan diye. Öyle bir tamam kardeşim yap falan yaptı. Öyle şeyleri vardı onun. Çok üstüne gidince şey tam karşı da gelemiyor. Tam sonucunu da bilemiyor falan. Ondan sonra o da çok sevmişti. Geldi ama çok da takdir ederim. O haber toplantısı gerçekten benim fikrimdi. hiçbir zaman gelip masanın başına oturmadı hiç.
Hmm.
Geldi masada diğer editörlerle birlikte oturdu. Muhabbetini etti, haberini önerdi, haber tartıştı ve gitti.
Yani orada konuştuklarınızla hakikaten çıkıp siz günün günü uyguladınız o şekilde.
Kesinlikle uyguluyorduk. Sonrasında küçük bir toplantı yapıp toparlıyorduk en azından. Çünkü orada hani
sürelim.
Televizyon önünde o işi yapmak çok kolay değil. Ama orada konuştuklarımız üzerinden yürüyordu gündem. Son derece de başarılıydı. Yani sonra devam ettirmeye çalıştılar, olmadı.
Benzer bir formu.
Samimi olmak lazım. Olmaz. İzlemeyeceğim.
Samimi olabilmek ki. Yani.
Orada samimiyet ortadan kalktı devamında ve ben ayrıldıktan sonra takip ettim. O samimiyet ortadan
şeyin
kalktı.
Şeyin bir ara vardı, hala var mı bilmiyorum. Anadolu Ajansı'nın öyle bir şeyi vardı.
Anadolu Ajansı hala yapıyor.
Ya, ha, ona benziyordu yani. Sanki değil mi? Birazcık böyle şey gibiydi.
Ama o bakanları çağırıyor.
Evet, vitrin şeyle vitrin amaçlı evet, kullanılıyor.
Orada editörler de bilmiyorum ne kadar özgür soru sorabiliyorlar. Bize de konuklar oluyordu. Herkes istediği soruyu soruyordu.
Yani, şeklen en azından o şeydi. Evet, o intiba sonra, veriyordu.
Bizden sonra yaptılar, onu da söyleyelim de.
Yani. Tabii yakın zamanmış işin nispeten. Peki şeyde ne oldu? RSFM'de ne oldu?
RSFM'de aslında çok basit.
Apar topar bir şey.
Yani aslında beklenen de bir şeydi. Şimdi başlarken ben RSFM'e orada konuşmam şu şekildeydi. Belli bir tecrüben oluşuyor. Geldiğim bir yer var, yaptığım bir takım işler var. Onlar senin aslında servetin. Paramız pulumuz yok yani. Hmm. Benim evim kirada. Bindiğim araba i20. Öyle bir zengin bir hayatım yok. Ama servetim ne? Servetim o güne kadar geçirdiğim mesleki hayatım. Bununla ilgili bana duyulan saygı. O konuda konuşmuştum başlarken de. Yani ben programa karıştırmam. Radyo zaten benim için yeni bir platform. Ben burayı çok iyi bilmiyorum ama şunu biliyorum. Haberi kendim yaparım. Onlar da sağ olsunlar çok iyi niyetli bir şekilde tabii ki dediler. Sizlerin benim şöyle baktığımı biliyor musunuz? Biliyorum. Böyle baktığımı biliyor musunuz? Biliyorum. Hayata böyle yaklaştığımı biliyor musunuz? Biliyorum. Tamam o zaman dedik ve başladık. Gerçekten de 5 yıl bize hemen hemen hiç dokunmadılar. Yani hiç böyle bir telkin şu bu falan söz konusu olmadı. Bütün konukları kendimiz seçtik. Konuklardan sonra hiç haber vermedik. Konukları seçiyoruz diye. Sonra RSFM'in etkinliği arttı. Yani daha fazla dinleyen var.
Bayağı.
Piyasa yani. Etkileniyor. O ilgi artınca Ankara'nın da ilgisi arttı doğal olarak. Rusya'ya şikayetler oldu. RSFM'le ilgili. Tam o şikayetlerin olduğu ve işte buralardan bir takım konuşmaların yapıldığı dönemde onlar biliyorlardı. Davutoğlu muhalefet yapıyor. Ben onları söylemiştim, Davutoğlu'nu yayına çıkartmak istiyorum diye. Konuklu program zaten. Onlar da yani çok mutlu olmuşlardı. Çünkü Rus uçağın düşürüldüğü dönemin başbakanı aynı zamanda. Ona ilişkin söyleyeceği şeyler Rusya'ya da çok ilgilendiriyordu falan peşmeken. Mutlu oldular. Sonra ben tabii biraz peşine düştüm o işin. Davutoğlu önce daha büyük kanallara çıkmak istedi. Doğal olarak o da kendi propagandası. Oralara çıkamadı. Kabul etmediler. Eski arkadaşları yayınlara çıkmasına müsaade etmedi. Çok yakın arkadaşları, televizyon sahibi olanlar bile cesaret edemediler. Erdoğan'ı karşımıza alacağız diye. Sonra dediler ki tamam sana geliyoruz. Ben de bunu şirkete söyledim. Dedim ki tamam Davutoğlu geliyor. Şirket dedi ki biz vazgeçtik. Davutoğlu'nu çıkartamayız. Ben dedim ki böyle bir şey yapamayız. Bu olmaz.
Yani sözleşildi falan. Sözleşildi. Son dakika
tabii, ben davette bulunmuşum. Adamlar da tamam demişler. Ve şirket diyor ki şimdi çıkartamayız. Niye? Niyesi belli işte yani daha fazla tepki olmasın diye. Ben bu işi burada bu kadar kısıtlı yapacaksam niye burada yapıyorum ki? Yapmam yani o noktadaydım. Ve dedim ki ben bunu çıkartırım. Yani siz çıkartmıyor musunuz? Peki bir de bunu izle var benim YouTube kanalım. Zaten ben oradan yayın yapıyorum. Ben dedim bunu orada çıkartırım. Çıkartırsan sıkıntı olabilir dediler falan. Peki dedik sonra çıkarttık. Hiç anlamadığım bir şekilde biraz da kişiselleştirdiler işi. Halbuki o kişiselleştirmeye gerek yoktu. Bir takım iftiralar atmaya kalktılar. Bence o iftiralara da gerek yoktu. Aslında olay son derece sarih. Davutoğlu ile çıktık. İsmail Saymaz'la Akif Bekir'e vardı. Yaptık programımızı kendi kanalımızda. İzlenme rekorları kırdı o şey.
Çok iyi programdı.
Çok, evet. çok izlendi. Çok uzun da sürdü. Her soruyu da sorduk. Çünkü ben kimseyi korumak, kollamak durumunda değilim. Ama sözü olan bir adama da ben senin sözünü kesiyorum, çıkartmayacak noktada da olmamam lazım. Yani buna da inanmıyorum. Yani bu başka kanallarda başka insanlar için mecburiyet olabilir ama benim çalıştığım yerde olamaz. Olmadı bugüne kadar. Bunun devamının gelebileceğinden de endişe ediyordum yani bu tip müdahalelerin o şeyden sonra. Ve Ardından ne oldu? Onlar kendi aralarında bir toplantı yaptılar. Beni işten attılar. Sonra Akif attılar. İsmail'e kal dediler. İsmail kalmadı falan feşmekan. Öyle bir hani araya da girelim diye böyle bir şeyler de yaptılar. Ondan sonra da sistem koptu. 5 yıl çok başarılı geçen bir süreçti benim açımdan. 4-5 tane ödül aldığım bir radyo programıydı.
Sedat Simavi ödülü Sedat o dönem değil mi?
Gazeteciler Cemiyeti var. Sedat Simavi var. Başka bir takım kuruluşlardan, sivil toplum örgütlerinden ödüller vardı. Çok iyiydi. Ama her şeyin sonu var. Orası bitti de hayat mı bitti? Hayır, bitmedi. Biz normal hayatımıza devam ettik birkaç noktadan. İşte şimdi gazeteyi yapıyoruz. YouTube yayınımızı yapıyoruz. Gelir olarak benzer bir durum değil ama gelir de yaratmaya çalışıyoruz.
Valla benim yaptığım şey şuydu, çok samimiyetle söyleyeyim. Bu gelişme olduktan sonra 2-3 gün ertesinde arabada kayıtlı frekanslardan direkt sildim. Tamamen kendi kendime tepki olsun ya, başka bir amacı yoktu. Tahmin ediyorum ki çok kişi de benzer şeyi vermiştir.
Yani radyoda yani. Habercilik meselesini yeniden insanların gündemine getirdik biz orada. Evet. Bu işi yapabildik. Yani şu anda olsa mesela bir radyoyu da platform olarak bu sistemin içine eklemek isterim.
Ya görüntülü radyo gibi falan olması da bence.
Evet,
mesela ben onu hep bir şeye benzetiyordum. Şu anda yaptığımız duruma biraz benzetiyordum. Yani işte hafif podcastimsi radyo görüntülü ve ya böyle hibrit bir model gibiydi.
O da yeni bir şeydi yani. Evet. O YouTube'da yayınlama işi. Onu da söyleyeyim. YouTube'da yayınlama benim şartımdı. Benim YouTube kanalım var. Hı hı. Ben buradan yayınlarım dedim. Onlar da
şu andaki kanal tabii bahsettiğin kanal.
O zaman da vardı. Ben bu yaptığım programları oradan yayınlarım dedim. Onlar da kabul ettiler. Çok uzunca bir süre, 2 yıl 3 yıl biz yayınladık. Ama YouTube'da da artık trafik aldı giderken. Hı hı. Rusya dedi ki bir dakika abi, biz niye yapmıyoruz bu işi yani. Adama hani maaş ödüyoruz. Kendi YouTube'undan yayınlıyor. Biz YouTube kanalı kuruyoruz dedi. Dedim ki ben sizinle şeyim var yani, anlaşmam var, ben kendi kanalımda yayınlayacağım. Tamam, ikisinden yayınlayalım dediler. Peki dedim, benim çünkü önemli değil. Bir süre sonra ikisinden olmuyor, biz sadece Sputnik'ten yayınlayacağız dediler falan. Ondan sonra baktım oradan arıza çıkması doğru değil. Bittikten sonra program canlıyı oradan yayınladık. Bittikten sonra kendimize koyduk. Bittikten sonra koyduklarımız daha fazla izlenir hale geldi Sputnik'ten. Çünkü merkezi orasıydı yani, öyle başladı mesele.
Organik çıkış noktası orası olduğu için orası kitle oldu. Yer değiştirmiyor yer anlamda
değiştirmiyor.
Çok fazla.
Çok kolay değiştirmiyor evet. Ama büyük katkımız oldu onların YouTube sayfasının büyümesine de.
Evet yani herhalde teşekkür ederler. Bu şeyin...
Teşekkürler. Telefon edip güle güle dediler. İki kardeşim o ayın ortasında attınız. Yok mu bunun bir şeyi, şu bu falan? Yok. Hani biz niye olduğunu söyleseydiniz bari falan? Yok. Ondan sonra da yetkililerle konuşurken oradan beni aramanı bekledim diyenler oldu. Ben arayacağım, ne diyeceğim? Siz bana hakaret ediyorsunuz sosyal medyadan. Nasıl böyle bir şey yapacağız falan diye. Çok iş bilmezce yönettiler o süreci.
Evet, bir palas pandras yani, bir durum oldu.
Yıktılar. Yıkmaya gerek yoktu.
Şeyin sonrası mıydı, öncesi miydi? Ne o? SETA raporu.
SETA raporundan sonraydı.
Ya önce rapor geldi, sonra bu olay oldu.
Sonra bu olay oldu ama onunla çok bağlantılı diye koymamak lazım.
Orada hayır, bağlantılı gelirsen olmasa dahi. Yani
orada işte Rusya'nın şeyinde bilmem ne yapan muhalif görüşleriyle tanınan cartçurt falan diye fişlenenler arasında.
Ama yani rapor çok konuşuldu yani, bağlantılı olmasa dahi kamuoyunun zihninde şey, ha bak rapor peşinde bunlar
tabii,
falan
onlar
gibi
olabiliyor.
Bağlantı kurulmuş olabilir.
Onu engelleyemiyorsun da zaten. Alışıyız biz öyle tip komplo işte.
İşte şey, iletişim kazası deyip geçelim onu. Başka bir de şeyi sorayım, şu son gelişme Fox.
Hı.
Ya görünen olan mı, görünenin ardı var mı sence?
Ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Tanırım Doğan Şentürk'ü de. Fatih Portakal'la birlikte de çalıştım. Kanal D döneminde ben CNN Türk'teydim. İsmail Küçükkaya'yı çok iyi tanırım. İçeride haber yapan editör arkadaşlarımız, benim Ankara'dan arkadaşlarım, birlikte çalıştığım arkadaşlar. Hiçbirisini aramadım. Yani ne oluyor diye sormadım. Meraklı gibi görünmek de istemem. Yerine de bir isim getirdiler. Şimdi fotoğrafa baktığınız zaman yerine getirilen isim Fatih Portakal'dan biraz daha orta yolcu görüntüsü var. Ancak şunu hiç unutmayalım. Ben ona bakacağım başladığı zaman. Şu andaki haber bültenlerinin tonuna baktığım zaman da bir değişiklik görmüyorum. Hı. Fatih Portakal yok. Aynı haberler yapılıyor. Diğer arkadaşımız başladığında Fatih Portakalsız bültenlerde de aynı haberler yapılacak mı? Yapılacaksa zaten orada bir değişim yok. Gerçekten bu Fatih Portakal'ın kendi tercihi olur. Hı hı. Ama şunu biliyorum, yeni gelen Fatih Portakal kadar sosyal medyadan daha taraf gibi görünmeyecektir. Hı hı. Yani bu orada yapılan haberleri de biraz, haberlerin de biraz üstüne geçen bir durumdu. Fatih Portakal'ın da kolay bir dönem geçirmediğini bilmemiz lazım. Evinin üstünde drone uçurtmalar, kaçak yapı diye manşetten vermeler, sonra o sundurmanın şeylerinin kiremitlerinin sadece fazla bulunup sökülmesinin talep edilmesi falan gibi, hiç kimsenin başına gelmesini istemeyeceği, kendi başına gelmesini istemeyeceği durumlarla karşılaştı. Ülkenin cumhurbaşkanı doğrudan hedef aldı. Ülkenin cumhurbaşkanını destekleyen medyası bir grup olarak doğrudan karşısına çıktı, yüklendi. Kişisel olarak yüklendi, kurumsal olarak da değil. Bu bir ağırlık oluşturur doğal olarak. Ve bir yerde de insanın tercihi, yani ben bu işi böyle niye yapayım, ne için yapıyorum acaba? Ben görevimi yaptım, kalanı da başkası yapsın da diyebilir. Ben hiç haksız da bulmuyorum. Çok kolay taşınabilir bir yük değildi sırtındaki. İnşallah mutlu olur.
İnşallah. Bakalım. Yani çok spekülasyonu yapıldı üzerine. O yüzden tabii, senin de fikrini alayım diye şey yaptım.
Benim görüşüm böyle. Ben bir bültene bakacağım. Yani bültendeki ton değişikliği önemlidir. O zaman Fox TV ile hükümet arasında bir başka uzlaşma var mı yok mu, onu o zaman anlayabiliriz. Şu anda böyle bir şey iddia eden de doğru iddia etmez. Çünkü bilmiyoruz. Şu anki bültene baktığım zaman ben hiçbir değişiklik görmüyorum.
Ama zaten bir şey olacaksa da iki günde olmayacaktır. Benim hissim şu, bu tip şeylerin devamında olduğu gibi devam etmez genelde diye düşünürüm ben hep. Bir şeylerin değişeceğine dair...
Herkes şunu unutuyor. Yani burada o haberleri yapan İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun önüne cebinde 2 lirayla gelip çocuklarım aç diye ağlayan insanı bulan bir ekip var. Şimdi sen bu haberi yaptığın zaman etkin aynı şekilde devam eder. Bunu unutma. Burada sadece
yaparsan.
Yapmazsan, yarın eğer bu işlere böyle girmezsen, bulduğun bakana doğru soruyu sormazsan, ki geçmişte yapıldı, ne bileyim gördüğün haberi görmezden gelirsen, işte o zaman durum başkalaşabilir. Ama ben bunun böyle olacağını tahmin etmiyorum.
Bence evet. Şöyle bir şey vardı, yani bizzat yani Fatih Portakal isminin çok teatral bir tavırla şey, yani kameraya doğru eğilmeler falan, bunlar evet. Yani vücut dili anlamında da şeydi, hep bir mesaj barındırıyordu. Şimdi haber, yani editoryal anlamda birebir aynı kalsa da bunları çekip çıkarmak bile tek başına
bir değişiklik, bir ton
kısma hissiyatı.
Elbette tabii onu sunan adam, yani şimdi Selçuk Tepeli başka bir tarz olacak elbette. Onu konuşacaklardır, yani bu öyle pat diye olmuş bir şey de değildir. Nasıl bir tarzda yapacak, nasıl yürüyecek. Fatih Portakal bültenin önüne kendisini çıkartan bir karakterdi. Evet. Şimdi belki bültenin gerisine çekecek Selçuk. Tepeli kendisini. O zaman da bülten öne çıkacak. Ama sen mesela az önce verdiğim örnekteki haberi konuşmayacağız mı biz? Çocukları aç diyen adamı. İnsanlar izleyecekler.
Vermeyi tercih edeceklerini varsayarak şey yapıyoruz.
Verirlerse diyorum. Aynı etki olmasa bile bir Fox yine bir çekim merkezi olarak devam eder diye düşünüyorum.
Evet, en azından bir süre daha gider gibi gidiyor. Kritik konu Beşiktaş.
Ay çok üzüldük dün akşam ya. Hayır, ben çifte üzülüyorum. Bir kere Beşiktaşlıyım, ona çok üzülüyorum yenildiği zaman. Bir de oğlum Beşiktaşlı, o uyuyamıyor gece falan. Üniversite sınavına girecek, hayatı karışıyor, çok canı sıkılıyor. Bir de ekstra ona üzülüyorum. Dün akşam da çok üzüldüm, yoldaydım. Telefondan izledim bir ilk yarıyı. İkinci yarı yetiştim işte. Hep bir umut vardı 80. dakikaya kadar. Olur mu ama çok dağınık takım ya. Çok üzücüydü gerçekten.
Şey, formaları gördün mü? Üniformaları.
Yani beğenen de çok beğenmeyen. Ben çok hoşuma gitmedi yani. Bu
güzel, güzel.
Geçen sene
ben hiç beğenmedim. Hatta şöyle bir şey yazdım. Juventus formasının aynısı. Omuzlar siyah boyanmış. Sponsorun logosu çok kötü kullanılmış. Hatta ben bunu Ulaorta yazdım. Hatta o logoya eli değmiş kişilerden biri de ben bunu Ulaorta yazmayayım da arka tarafta hani Beko yetkililerine ve kulübe ilettiğim falan gibi de bir yorum yaptı. Yani
ben çok yani çekici bulmadım. Ama işte oğlum mesela, ya güzel olmuş baba, niye öyle diyorsun falan dedi. O Beşiktaş'ın her şeyini sevdiği için. O da önüne geldiği zaman öyle bir önyargı.
Fermuarlık bir formaydı yani, o enteresan. Bir de şeyden iki satır bahsedelim. 45'lik.
45'lik? Vallahi
bir herkes biliyor mudur onu bilmiyorum. Sana dair bunu...
Ben bağcılık yaptım. Yani bilmeyen için söyleyelim. Bağcılık yaptım bir arkadaşımla birlikte. 45'likti ismi. Ankara'da, İstanbul'da iki şubesi vardı. Ankara'da bir şubesi vardı. Başladık bu gezi olayları başladı. Gerçekten çok zor dönemler geçirdik. Sonra dövizde inanılmaz artışlar oldu. Kendi içimizde de bir takım huzursuzluklar yaşadık falan. En sonunda bıraktık. Dersimizi aldık. Ondan sonra 50 avuçta ne varsa bıraktık. Ondan sonra dedik ki biz anladığımız işi yapalım. Yine gazeteciliğe geri dönelim. O dönemde gazetecilik yapıyordum zaten. Hı. Ama o meseleleri bıraktık. Yani barcılık kısa süren bir şey oldu benim hayatımda. Bir sene. Bir sene mi? Bir buçuk sene.
Evet, bir buçuk sene falan herhalde. Kadar. Demin şeyi soracaktım, unuttum bu arada. Akif Beki ile buradaki formatı, daha doğrusu RSFM'deydi. Hı-hı. Buraya taşındı. Şimdi buradan da
Karet
yani o iş nasıl, yani format birebir mi taşındı? Nasıl oldu?
Ya biz RSFM'de bülten dışında bir şey de yapalım. Yani radyonun da sesi duyuyorsun. Aynı zamanda biraz daha dikkat çeksin diye konuşmuştuk o zamanki yöneticilerle. İşte Akif Beki oradan çıktı. Yani biraz muhafazakar kanadı da bilen ama aynı zamanda artık vicdanlı da davranabilen bir isim olsun diye. İsmail Saymaz da aynı şekilde. O da tam karşı tarafta. İşte benim programı sonrasında koyduğumuz bir formattı. Üçlü ama kavga etmeyen bir formattı. Hmm. Yani şimdi bütün televizyonlarda kavgalar edilirken biz konuşabilelim diye uğraştık. Konuştuk da çok da tutuldu o. Bitti. Bitince profesyonelce oluyordu orada işler. İsmail'in biraz mesaisi yoğunlaştı. Akif'le konuştuk. Dedik ki biz devam edelim mi? Edelim. Burada devam ettik. Yine çok ilgi çekti. Çok da iyi gidiyordu. KRT'den bir teklif geldi. KRT'ye gittik. İnan var orada, İnan Demirer. Hı. O da çok eskiden arkadaşımızdır. Bize göre biraz daha genç bir gazeteci ama çok işin ehli bir insandır. Böyle bir şey yapabilir miyiz diye düştü. Yöneticileriyle konuşmuş. Yapalım dedik. Buradakini oraya taşıdık. Yani İsmail Saymaz yok, İnan Demirer var o üçlünün içinde. Ben keyif alıyorum. Yani konuşabiliyoruz. Bir de şöyle bir şey de doğdu orada. Yani kimsenin kafasının arkasında başka bir plan yok. Biliyorsun o tartışma programlarında faka bastırayım, zor durumda kalsın, işte canını okuyayım falan. Evet. Böyle bir şey yok. Konuşuyoruz. Yanlış söylediyse yanlış söyledin. Arkasından dolanıp onu zor durumda bırakmak gibi bir dert yok. Yani böyle bir yüz yüze konuşulabilen bir program
haline geliyor. Bir de sizin şeyle, hani Akif Beki'yle bir çok tatlı bir diliniz oturdu. Böyle tık tık tık, tık böyle bir
evet,
pimpon
hani
maçı gibi bir şey.
Birbirimizle anlıyoruz falan, öyle bir durum da oluştu. Şimdi öyle. İnan da katılıyor ona yavaş yavaş.
Evet evet, yani özellikle son programda dikkat ettim, böyle bir şey var. Bir tandeme döndü iş
aynen,
yani.
Aynen.
Güzel oldu.
Evet.
Bir de çok kısa Halk TV var arada, değil mi?
Halk TV
minicik yani.
3 ay. 3 ay gibi bir şey var. Halk TV gerçekten... Ya iki
rüzgar gibi geçti.
Rüzgar gibi geçti. Onlar çok sevindiler benimle anlaştıklarına. Serhan Asker vardı o zaman ve Baykal'ın kızı Aslı Baykal vardı. Geldiler, konuştular, anlaştık. Ne yapacağız? İşte şöyle bir program yapacağız. Peki yapalım. Aslında benim hiç içime sinmeyen. Yani alıyorsun, konuşuyorsun. Herkes yapıyor işi. Ha, ben programı yaparken sıkılıyordum gerçekten. Yani bunu itiraf etmem lazım. İzleyen de sıkılmıştır muhtemelen. Yani iyi konuk olsun diye uğraşıyorduk. Bilgi veren konuk olsun ama şeyde böyle bir reyting konukları var, tamam mı? Hmm. Reyting konuklarını da çıkarmıyorduk ısrarla. Onlar da reytingle ilgiliydi kafaları. Çünkü ben daha çok enformatif olmaya çalışıyorum. Hem programlarımda tabii reyting konuğu varsa onu da kaçırmıyoruz, yani öyle bir şey de yok. Ama daha enformatif olmaya çalışıyorum. Orada da onu yapmaya çalıştım. Sonra işte bana bir program daha yapmamı istediler hafta sonunda, cumartesi günü. Çok dağınık bir iş zaten. Bir cumartesi program yapıyorsan pazar da yaparsın. Bir hafta sonu şey olur, evet. Bir senkronizasyon olur. Biraz işi az da biliyorlardı. Peki dedik, onu yaptık. Mesela oradan çok keyif aldım. Çünkü o bir hafta özetiydi. Ben kendim orada istediğim gibi hareket edebiliyorum. İstediğim haberleri veriyorum. Üzerine yorum yapabiliyorum falan. O daha keyifliydi. Hafta içi prime time'da yaptığım program çok keyifsizdi. Ratingler az dediler. Teşekkür ettiler. Ben de onlara teşekkür ettim 3 ay.
İyi, böyle kısa bir Halk TV'de görmedik dememek.
Aynen. Halk TV'ye gidiyorum canım. Ayşe'nin orada görünüyorum.
O da yeni başladı galiba, değil mi? Bu hafta başladı galiba. Yavuz, çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Servus'un birinci bölümünde senin mekanında seninle açılış yaptık.
Hayırlı olsun.
Birazcık da hata yaparsan beni düzeltirsin diye ben esasında seninle başlamayı istemiştim.
Ama bu zaten bu platformlar öyle. Hata yapıyoruz, özür diliyoruz. Normal devam ediyor. O hani televizyonun kravatlı formatının dışında bu.
Senin podcast'i mesafeli görüyorum ama birazcık.
Yok, podcast'i yapıyoruz. Yani yaptığımız yayınları podcast'e koymak biçiminde ama podcast'e özel bir şey yapmıyoruz.
Bence ajandaya almakta fayda var ya.
Berkcan'a söyleyelim.
Tamam, not almıştır.
Evet.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
ederim. Görüşmek üzere.
Olsun.
Tekrar sağ olasın.